Ayrım 20, sayfa 143, C. Dehalarımız. Konu edebiyat olunca sanat eserleriyle birlikte sanatçı da önemli oluyor. Diğer sanat dallarında da sanatçı önemlidir ama edebiyat özellikle çok büyük sanatçıların içinden fışkıran, onların dahice buluşlarıyla bezenmiş, her halükarda kendini ortaya koyanın dehası ölçüsünde büyük eser sayılan bir alandır. Yani eser tartışılırken veya bir edebi topluluk söz konusu edilirken söz gider sanatçıya varır. Asıl kıymet hükmünün bir ucunu eser çekerse bir ucunu da sanatçı taşır. Onlara dayanan hükümler daha bir gerçekçi olarak düşünülür. Bu ikisine dayanmayan hükümler afaki, ayağı yere basmayan sözlerdir. Eserler ve sanatçılar ise yapılan değerlendirmeleri gerçekçi kılmak için başvurulması gereken mercilerdir. Dehaların gündeme getirilmesi, birçok kişinin bu sanatçı adları çerçevesinde geliştirdiği polemikler, Türk edebiyatının hangi döneminin daha dikkate değer olduğunu da ortaya koymuş oluyor. Sayfa 144. Dehaların ortaya konması, onların içinde bulunduğu edebiyatın değerini de örnek vererek arttırmış olur. Dehalar iki yolla gündeme gelirler. Özellikle kendilerini anlatan, deha kabul edildiği için üzerine yazı yazılan, dahiliği ortaya konmaya çalışılan sanatçılar bu tür yazılarla açığa çıkarlar. Onların sanatları, hayatları, çevreleri içinde yer aldıkları topluluk üzerinde görüşler ortaya konulur. Bu tür inceleme yazılarında yazar daha baştan kimi anlatacağını ve niçin anlatacağını iyi bilir. Onun için güdümlü bir deha tespiti vardır. Bu yazılarda özellikle seçilmiş bir kişi anlatıldığı ve sanatçının büyüsüne kapılma ihtimali çok olduğu için genellikle olumlu örnekler ve söz konusu sanatçının olabildiğince büyüklüğü üzerinde durulur. Dehalardan bir de dolaylı yollarla söz eden yazılar vardır. Yazının niyeti sanatla, edebiyatla ilgili düşünceler ortaya koymaktır. Yazı içinde bir takım örnekler vermek gerekir. Bunlar, yazı açısından tam ters örnekler bile olabilir. Yani olumsuzu göstermek için bile verilmiş olabilir. Adeta şuur altının açılımı gibi bir olay olur. Yazar neyi, kimi örnek vereceğini daha baştan bilmez. Ancak yazı içinde yeri gelince aklına gelen bir örneği oraya yazar. Burada kendi kültürel birikimi gündeme gelir. Bazen verdiği örneği çok basit bulur, kültür dağarcığını bir daha yoklar, daha ağırlıklı örnekler çıkarmaya çalışır. İşte bu tür örnekler, örneklemeler biçimindeki dehalar, edebiyatın dehalarını bulmaya daha çok yarayabilirler. Çünkü bunlarda özellikle bir at çevresinde dönme yoktur. Yazar o anda aklına kim gelirse onu örnek verecektir. Aklına ilk gelecek isim de en çok isim yapmış, herkesçe sürekli anılan biri olacaktır. Toplumda en çok yaygınlık kazanmış, topluma mal olmuş bir kişi olacaktır. Türk edebiyatında bu ikinci tür yöntemle adı anılı verenler böyle bir yekün tutmaz. Bu biraz da divan edebiyatı çevresinde düşündüğümüz için böyledir. Bir halk edebiyatının, tanzimatın da kendine göre ün yapmış sanatçıları vardır. Ancak asıl deha diyebileceğimiz adlar divan edebiyatının çevresinde kalan sanatçılar olarak görülüyor. Sayfa 145. Bu konuda bir kıyaslama için şu örneğe bakılabilir. Divan edebiyatı, edebiyat-ı cedideden şüphesiz çok yüksektir. Divan şairleri arasında münakaşa kabul etmeyecek kadar büyükleri vardır. Bağdatlı Ruhi, Nedim en kuvvetli misallerdir. Dipnot 1. Ferzan A. Aras, Bay Vala Nurettin ile konuşma. Varlık Dergisi 15 Eylül 1935, N53, S70. Vala Nurettin bu sözleriyle asıl büyük sanatçıların divan edebiyatında aranması gerektiğini söylüyor. Divan edebiyatı dışında en çok sanat kaygısıyla eserler ortaya konmuş ekol, edebiyatı cedidedir. Böyleyken Vala Nurettin onlarla divan edebiyatı sanatçılarını kıyaslamak bile istemiyor. Bu konuda münakaşa etmek istemiyor. Mustafa Seyyid, Cenab-ı Şehabettin Beyefendi'ye adıyla kaleme aldığı bir yazısında aslında Osmanlı'ya ait ne varsa hepsine bir çizgi çekmek niyetindedir. Yazısının bir yerinde şöyle der. Bizde nazım edebiyatı Osmanlı Devleti'nin kurulmasından bugüne kadar manasız ve lüzumsuz bir taassupla şekilperestlikten kurtulamamıştır. Dipnot 2. Mustafa Seyyid, Sütüven. Cenap Şahabettin Beyefendi'ye. Kaynak Dergisi Kasım Aralık 1933 N10 11 S288. Ama şunu da söylemek zorunda kalıyor. Sayısını ona çıkaramayacağımız birkaç şahika, 3-5 tepeyi bir kenara bırakırsak, baş kaldırmış yeşil bir ot bile bulunmayan bir çölden başka elimizde ne kalır? Dipnot 3. AG S288. Bu birkaç şahika kendiliğinden deha diye söz edebileceğimiz kişilerdir. Evet, az ama şahikadırlar. Yazının temel esprisinin aslında divan edebiyatını yoksamak niyetinde olduğu dikkate alınırsa, bu birkaç şahikanın varlığını kabullenmek, onların deha olduklarını iyice sağlama bağlamak demektir. Sayfa 146. Buna yakın bir başka değerlendirme de Nurullah Ataç'ındır. Bir konuşmasında, "Bizim dün bir edebiyatımız yoktu, bugün vardır," der. Dipnot 4. Niyazi Acun. Nurullah Ata diyor ki, Resimli Ay Dergisi Nisan 1930 N4 S6. Bu sözler Mustafa Seyyid'in söylediklerinin neredeyse aynısıdır. Ancak Ataç bu birkaç şahika konusuna bir açıklık getirmektedir. Bunu da itiraf ederek söylemektedir. Yani sanki büyük bir baskı altında söylemek zorunda olduğu için bir suçlu tavrıyla ifade eder. İtiraf edeyim ki bunu söylerken haksızlık ettiğimi biliyorum. Elbette bir Fuzuli şairdir. Naili büyük sanatkardır. Dipnot 5. AG S6. Ataç kendisiyle yapılan bir başka konuşmada bunlara yeni isimler ekleyerek deha listesini çoğaltıyor. Nef'i'yi, Naili'yi, Baki'yi sevmiyorum diyemem. Dipnot 6. Ferzan A. Aras. Bay Nurullah Ata ile konuşma. Varlık Dergisi 15 Eylül 1935 N53 S85. Aslında bu ifadeler onları bir deha çapında göstermiyor. Ancak konuşmaların niyeti divan edebiyatını Türk edebiyat tarihinin dışına sürgün etmeye çalışmaktır. Buna rağmen bir takım isimler sevildikleri, gönüllerde taht kurdukları için atılamamakta, hatta sevildiği itiraf edilmektedir. Bu kadarı bile onların deha olduklarını gösterir. Kazım Nami, Fuzuli ve Baki hakkında divan edebiyatının üstadları ifadesini kullanıyor. Hatta bu sıfata onların dışındakileri de içine alacak biçimde yer veriyor. Fuzuli, Baki gibi divan edebiyatının bütün üstadları, dipnot 7, Kazım Nami Duru, Hümanizma ve Klasizma, Yeni Kültür Dergisi, Ocak 1940, N49, S230. Bu yazıda divan edebiyatına olumlu bir yaklaşım içermemektedir. Daha önce milli edebiyat ve klasik edebiyatımız bölümlerinde de yer verdiğimiz yazı, tümüyle politik bir yaklaşımı taşıdığı halde, şuur altından depreşen bilgiler, Fuzuli ve Baki'nin üstatlığını ortaya koymaktadır. Sayfa 147. Fuzuli ve Baki ile ilgili bir başka değerlendirme, dil konusuna bitişik olarak yapılıyor. Onların dilleri Osmanlıca için örnek gösteriliyor. Baki'nin pek büyük, pek duygulu bir şair olduğunu tanırım. Dipnot 8. Osman Nuri Peremeci. Dil Bayramı dolayısıyla bir konuşma. 6 Ok Dergisi Haziran 1935. N20 S15. Osman Nuri, Baki'nin pek büyük olduğunu kabul eder ama halk dilinden uzak eser yazdığını, Fuzuli'den daha ağdalı bir dilinin olduğunu da ekler. Bu değerlendirmede Fuzuli ve Baki birer dahi olarak değil, divan edebiyatının en büyük isimleri olarak anılırlar. Bu tavır onların bir nevi dehalıklarını kabulleniştir. Bu tür aslında divan edebiyatını eleştirme niyetiyle kaleme alınmış yazılar içinde yer alan deha tespitleri genellikle aynı isimler çevresinde dönüp durmaktadır. Yukarıda adı geçen Fuzuli, Baki, Nedim, Naili ve Nef'i'den başka Galip, Nabi, Şeyhi ve Bağdatlı Ruhi de dehalar arasında sayılmaktadır. Deha sayılmanın ilk şartı herkesçe kabul görmek, her türlü eleştiriye yok saymaya karşılık, sanatkarlığının büyüklüğü dolayısıyla gündeme getirilmek zorunda kalınmasıdır. Söz gelimi M. Fuat Köprülü, milli bir edebiyat yaratabilir miyiz soruşturmasına verdiği cevapta, divan edebiyatı ile ilgili, bizim bu ümmet devri edebiyatı, yalnız şekil değil, hatta esas itibariyle de Acem edebiyatının bir kopyasıdır, der. Dipnot 9. N. Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S. 11. Ama şunu da ekler. Bununla beraber yine Fuzuli, Baki gibi, Nedim ve Galip gibi çok kuvvetli şahsiyetler yetiştirebiliyor. Dipnot 10. AG S. 11. Çünkü divan edebiyatı ile ilgili böyle bir ters tavır içine girmeden, yani milli edebiyat problemi ile divan edebiyatının Acem edebiyatının bir kopyası olmasını bir arada düşünmenin sonucunda divan edebiyatına eleştirel bir bakışla yaklaşmanın söz konusu olmadığı bir başka değerlendirmesinde Köprülü, Fuzuli şiirlerini Azeri lehçesiyle yazmakla beraber Türk edebiyatının en büyük şairi olarak kabul olunabilir, diyor. Dipnot 11. Köprülüzade M. Fuat, Anadolu Türk Dil ve Edebiyatının Tekamülü, Yeni Türk Mecmuası, Nisan 1933, N7, S541. Sayfa 148. Böylece Köprülü'nün gözünde Fuzuli, yalnız divan edebiyatında değil, bütün Türk edebiyatı tarihinde liste başı sanatçı olarak değer kazanıyor. Önceki yazısında geçen isimler, içlerinde Fuzuli de olmak kaydıyla çok kuvvetli şahsiyetler sayıldıklarına göre, yalnızca Fuzuli'yi içeren yazısındaki ifadesiyle birlikte düşünüldüğünde, onun yanı sıra Baki, Nedim, Galip, hatta isimlerden sonra kullanılan gibi edatından yola çıkılarak söylenebilirse, daha başkaları da çok kuvvetli, yani dahi olarak anılmaktadır. Cahit Tanyol, bunların dahiliklerini divan edebiyatında onların her birinin yeni bir soluk, yeni bir hamle oluşlarına bağlıyor. Ona göre birçok mazmun divan edebiyatında gevelene gevelene posası çıkmıştır. Dipnot 12. Cahit Tanyol, Şiir Hakkında, Aramak Dergisi, Nisan 1939, N1, S8. Bunları Fuzuli, Nedim gibi dehalar, yepyeni bir hayat ve sıhhat çağlayanına tehavvül etmişlerdir. Dipnot 13. AG S8. Ali Nihat Tarlan da Şeyhi ve Baki hakkında bu tür özellikler yakalamaktadır. Şeyhi denebilir ki Anadolu'da açılıp büyüyen divan edebiyatının ilk büyük sanatkarıdır. Kendinden evvel gelen ve eserleri zayi olmayan şairlerle karşılaştırırsak, Şeyhi'de gerek sanat gerek dil bakımından esaslı başkalıklar buluruz. Dipnot 14. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi'nin Dili Hakkında, Türkiyat Mecmuası, C4, S49. Tarlan, Baki hakkında da şunları söylüyor. 16. asırda Baki, divan edebiyatının dilini kurmuştur. Dipnot 15. AG S49. Bu özellikler onların Türk edebiyatı içinde büyük sanatkar, deha sayılmasını gerektirmiştir. Sayfa 149. Deha kavramının yerine geçecek şekilde kullanılan bir ifade de G.O. imzalı bir yazıda yer almaktadır. Yüksek Türk şairi Fuzuli, dipnot 16. G.O. Sivas Şairleri, Orta Yayla Dergisi, Mart-Nisan 1937, N12-13, S13. Fuzuli ile ilgili bir başka ve buna yakın ifade de şudur. En büyük Türk şairi, dipnot 17. Kopuz Dergisi'nde bir resim altı yazısı, Mayıs 1939, N2, S62. Deha olarak değerlendirilen bu sanatçıların böyle beylik değerlendirmelerle deha olarak takdim edilmenin yanında neye dayanarak öyle olduklarını belirtenler de vardır. Bu daha tutarlı bir deha tespiti sayılır. Ancak bir şuuraltı patlaması olarak belirlen değerlendirmelerde bunu yapabilmek oldukça zordur. Çünkü onun deha oluşu şuuraltından öncelikle çıkışından anlaşılmaktadır. Büyüklüğünü bir noktaya bağlayan örneklemeyi Necip Fazıl'da görürüz. Bu cemiyetin hassasiyet kalitesi Fuzuli'de, ustalık ve estetiği Baki'de, kuru mantık ve aklı Nabi'de, belagat ve tezyifi Nef'i'de, şive ve zarafeti Nedim'de, irfan ve inceliği Şeyh Galip'te ve bu şartların hepsi başka başka mikyas ve kıraatlarda hepsindedir. Dipnot 18. Necip Fazıl Kısakürek. Manzara, Türk Ortaçağ Sanatkar ve Entelektüeline Kısa Bir Bakış. Ağaç Dergisi, Nisan 1936. N5, S2. Yazının devamında zafer, haşmet ve heyet gibi kavramlar, Necip Fazıl'ın bu sanatçıları birer deha olarak aldığını gösteriyor. Onların ayrıca hangi yönleriyle bu deha nitelemesini hak ettiklerini de açıklığa kavuşturuyor. Necip Fazıl, Abdülhak Hamid'i anlattığı bir yazısında ise konuya kısaca değinirken dahilerden büyükler olarak söz ediyor. Aralarında Süleyman Çelebi, Fuzuli, Baki, Şeyh Galip gibi büyükler yetişmiş divan şairleri. Dipnot 19. Necip Fazıl Kısakürek. Abdülhak Hamid dolayısıyla. Kara Elmas Dergisi. 19 Nisan 1939. N1 S11. Kendileri hakkında bir sıfat kullanmayan ama ifade ediş biçimiyle büyüklüklerini de veren bir söze Sami Paşazade Sezai'de rastlıyoruz. Mesela Fuzuliler, Nef'iler, Nedimler, Nabiler, Naililer olmasaydı Osmanlı edebiyatının mazisi hiç olurdu. Dipnot 20. Ferzan A. Aras, Sami Paşazade Sezai ile Konuşma, Varlık Dergisi, 15 Kasım 1935, N57, S135. Çünkü Sezai'ye göre divan edebiyatı milletin geçmiş zamanlardaki benliğidir. Dipnot 21. AG S135. Bu benliği ortaya koyan da sözünü ettiği Fuzuliler, Nabiler, Nef'iler, Nedimler, Naililerdir. Sayfa 150. Deha listesini daha dar tutanlar vardır. Ancak bu listenin hem kuruluşu çok farklı hem de yaklaşım açısı başkadır. A. Rıza Korap, Türk sanat tarihinin ana hatlarını çizdiği yazısında sözü divan edebiyatına getirince, dil, üslup ve mazmun yönünden bütün kitleye hitap edemediğini, ancak öz sanat eserleri meydana getirdiğini söylüyor ve bu konuda üç sanatçıyla birer eserini sayıyor. Bu arada Mevlana Celaleddin, Fuzuli ve Şeyh Galip gibi büyük şair ve onların Mesnevi, Leyla ve Mecnun ve Hüsnü Aşk gibi eşsiz eserleri meydana gelmiştir. Dipnot 22. A. Rıza Korap, Sanatın Bizdeki Tecellisi, Bilgi Yurdu Dergisi, Ocak 1940, N39, S3. Mevlana, Farsça yazdığı için bir Türk edebiyatı olan divan edebiyatı içinde yer almaz. Yani Fuzuli'nin ve Şeyh Galip'in Arapça ve Farsçadan yararlanmaları ile Farsça yazmak apayrı şeylerdir. Aslında dillerinin müsait olması ayrı, bu üç adın birlikte anılıp bu duruma örnek gösterilmesi ayrı bir olaydır. Çünkü Shakespeare ve Dante gibi beynelmilel olamayışlarına engel olarak dillerini gören Korap, dipnot 23, onları beynelmilel kılan özelliğin onların dilleri olmadığını biliyordur sanırım. Dipnot 23, AG S3. Onları bugün Türk okuyucusu da zevkle okuyorsa, bu onların İngilizceyi veya İspanyolcayı kullanışından değil, çünkü Türk okuyucusu tercümelerinden okumaktadır. Öyleyse bir sanatçıyı özellikle beynelmilel yapan, onun dünya edebiyatında deha olmasını sağlayan dilini, hele kelimelerini kesinlikle aşan bir şeydir. Fuzuli'nin dilindeki eleştiri konusu da daha çok onun Arapça ve Farsça kelimeler kullandığı yolundadır.